Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 16. ayrım, sayfa 177. Dinin saf ve katıksız bir su gibi kalması için daima helal rızık iste. Haram rızık peşinde koşanın kalbi, teni içinde tamamıyla ölüme mahkumdur. Belaların nereden geldiğini bilmemek belaların en büyüğüdür. Görüyorum ki sende kitap yazma arzusu var. Ben hayattayken bir satır bile yazma. Benden sonra kalemi al yaz. Ne zaman ilhamın durur, kalemin buruklaşırsa şu yüzüğü parmağına tak. Akik yüzüğün ismi iptidadır. Senin kitabında iptidaname olsun. Tamam pirim, kitabımı yazmaya kıvılcım olabilecek tavsiyelerinize ihtiyacım var. O zaman dinle evlat. Şu tavsiyelerim sana ışık olsun. Dervişlere eğitmek, iffetli bir kız evlat yetiştirmek gibidir. Nereye gittikleri, kimlerle görüştükleri konusunda dikkatli olmak gerekir. Yanlış insanlarla görüşmeleri, temiz tarlaya kötü tohum ekmek gibidir. İyi ürün almak mümkün değildir. Gönül konularında kendini hemen verme. Kendini verdiğinde diplere batarsın. Aydınlanmış insanlar yöneticilerin tutsakları olmazlar. İnsanlar kararlıysalar yazgıyı alt edebilirler. İrade yoğunlaştığında enerjiyi harekete geçirebilir. Aydınlanmış insanlar geleneklerin kendilerini bir kalıba dökmesine izin vermezler. Kötü bir şey yaptığında insanların bunu öğreneceğinden korkuyorsan o zaman o kötülükte iyi bir şey vardır. İyi bir şey yaptığında insanların bilmesini istiyorsan o zaman o iyilikte kötü bir şey vardır. Gözler ve kulaklar görme ve işitme dışsal yağmacılardır. Duygular, arzular ve görüşler içsel yağmacılardır. Ama içsel zihin uyanık ve ayaktaysa, hepsinin ortasında kayıtsız oturuyorsa, o zaman bu yağmacılar değişip ev halkından olurlar. Suskun ve anlaşılmaz insanlarla karşılaştığında onlara düşüncelerini açma. Alıngan ve bencil insanlarla karşılaştığında sözlerine dikkat et. Başkalarına güvenenler herkesin içten olmadığını göreceklerdir ama kendileri içten kalırlar. Başkalarından kuşkulananlar herkesin kendilerine ihanet etmediğini göreceklerdir. Ama kendileri hep ihanet içinde olurlar. İyilik yapıp da yararını görmemek otlarda yetişen kabağa benzer. Doğal olarak kimsenin dikkatini çekmeden büyür. Kötülük yapıp da zararını görmemek bahçedeki bahar karı gibidir. Kaçınılmaz olarak ya eriyecek ya buharlaşacaktır. Gayret, erdem ve adalet konularında özenli olmaktır. Ama dünyevi insanlar gayreti ekonomik sorunlarını çözmek için kullanırlar. Yalınlık maddi varlıklara ilgi duymamaktır. Ama dünyevi insanlar yalınlığı cimriliklerini örtmek için kullanırlar. Böylelikle aydınlanmış yaşamın ilkeleri küçük insanların özel işlerinde araç haline gelir. Ne yazık. İtirazcı ve iftiracılar güneşi geçici olarak örten bulut parçaları gibidirler. Az süre sonra hava yine açacaktır. Yağcılar ve dalkavuklar tene saplanan hava akımı gibidir. Kişi ayrımsamadan zarar görür. Madem hamı pişiremiyorsunuz, bari pişmişi ham etmeyin. Dergaha Mevlana ile kol kola girdik. Birbirimizi öyle derin özlemişiz, öyle özlemişiz ki dakikalarca konuşmadan kokumuzu kokladık. Kaldığımız yerden devam etmeye, muhabbet deminde demlenmeye, hasbihalden hasbihale kanat çırpmaya başladık. Hasretimizi halvet sohbetleriyle gidermeye başladık. Ben gelmeseydim sadece Mevlana Konya'da bilinen bir ışık olacaktı. Sadece bu çorak topraklarda akan bir nehir. Ben maşukumu cihana duyuracağım, okyanuslaştıracağım. İnsanlar şu haldeki Mevlana'dan memnundu ama Mevla memnun değildi Mevlana'dan. Ne diye camide vaaz ediyorsun? Onların yüreklerini değil, kulaklarını okşuyorsun. İnsanlar bilgilensin diye. Peki, yıllardır vaaz ediyorsun, değişen hangi insanlık? Sonuç ne? Bunu biz bilemeyiz. Kim bilecek peki? Bilmiyorsun sen insanları. Bak, yarın vaazını değiştir. Mülayim menkıbeler anlatmayı bırak. Yarın vaazında sürekli cehennemi anlat. Acı ver sözlerine. İktidara sataş. Dramatize et vaazını. Dilin sivri, sözlerin bıçak olsun. Ertesi gün cemaatin camiye sığmadığını göreceksin. Bu millet ağlayan, ağlatan hitaptan haz alır. Ama gel gör ki ağlamayı bile beceremezler. Yarın vaaz vermen gerek. Bu zor iştir. Kapı bir kere açılmıştır. Eğer vermezsen insanlar bağırıp çağıracaklar. Keşke onlar vaazlarından yararlansalar. Bütün sözler açık ve imarla söylendiği halde sanki hiç öğütlenmemiş gibi sözlerin amaçlarını da kavratamıyorlar. Madem ki anlamıyorlar, uygulamayı nasıl yapacaklar? Bilinçsiz uygulamanın sonu sapkınlıktır. Çile çekerken ne yaparlar? Allah'tan başka Allah yoktur derler. Fakat bu da gönülden söylenmelidir. Sadece dilden çıkan sözün ne değeri var? Üçüncü gün vaazında cenneti anlat. Asude konuş. Cemaatin dağıldığını göreceksin. Cenneti isteyen çok, arzulayan yok, göreceksin. Yalan gelir halka konuşmaların. Dene gör. Bırak o vakit vaazı. Gel vaazlar vaazını avaz avaz ben sunayım sana. Kalbini okumadığın sürece geçemezsin Sidretül Müntehayı. Sonrası yok. Allah var sadece. Ne zaman başka bir şey oldu ki dünyada? Sadece göz yanıldı hep. Akıl her şeyi bilebileceğini sandı. Bilemedi. Kendini bilemedi. Kalp kalemi yazmasaydı kelimeler ağzında dekor olarak kalırdı. İçi boş kelimeler yalnızlık doldurur. Aşkın yaşanabilmesi mümkün mü ölümü göze almadan? Aşk ve ölüm aslında tek bir kelime değil mi? Beklenen kelime ne olabilir o zaman? Sır burada. Söz bitti, hal başladı artık. O halin içine girdik. Esmaül Hüsna zikrimizin içinde insanlık sırrımız ile buluşuyoruz. Allah'tan hiç uzaklaşmadık ki biz. İster cennet olsun, ister dünya. Biz her an halimizle o halin içinden hiç çıkmadık ki. Sen benden sonra insanlara daha değişik bakacaksın. Bu bakışın seni gönüllerde büyütecek. Dört duvar, dört kapı. Konya değil senin kitlen, kalabalığın. Cehalet, seni senden almayan ilimden 100 kere daha iyidir. Sabah namazını kıldım. Kur'an okurken Mevlana içeriye girdi. Mevlana bana sordu. Bu sabahki ikramın ne? Önceleri sabahları esrarname ile güne başlardım. Neden sürekli kitaplardan konuşuyorsun? Sürekli başkalarının sözlerini tekrarlayıp duruyorsun? Senden olan cümleler yok mu? Peki Şems, Ariflerin Sultanını tanıyor musun? Kimmiş o? Muhyiddin İbnül Arabi. Bırak o ne demişse demiş. O ölü bilgilerini ölülerden alıyor. Ama ben bilgimi ölmez yaşayandan alıyorum. Arif o kişidir ki dostun zikrinden geri kalmaz. Onun dostluğuna doymaz. Rıza sofrasında yakin ağzına giren zikirden daha tatlı bir yemek yoktur. Manevi ilim 3 şeyle elde edilir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden ten. İlimsiz bir vücut susuz bir şehre benzer. Nihayet kuru bir kalıptır. Vücudu perhizle, ahlakla, nefis terbiyesi ve gayretle sulandırmalı ve bezemelidir. Beni arifliğinle aşiyan et Şemsim. Ben nur diyorum, sen çamur anlıyorsun. Ben seni aşka davet ediyorum, sen beni ateşe salıyorsun. Gerçi hoş ateşinde yanmak da var yazgımda, ama yaktığın ateşlerden büyük ateşlerde yanmaya yan çizeceksen ben niye yanayım? Ben aşk diyorum, sen aşk olsun diyorsun. Ben gönül diyorum, sen gölgelerin peşinde yol alıyorsun. Uslan artık yüreğim. Bir derdim olmalı ki 1000 dermana değişmeyeyim. Şimdi söyle, sen dert misin? Dostluk gül olmaktır. Yaprağı ile de, dikeni ile de. Mevlana, sen bir gülsün. O gül halin için diyar diyar dolaşıp dizine başımı dayadım. Sana niçin gül olduğunu anlatayım mı? Memnun olurum, buyurunuz. Bir derviş hikayesi vardır. Horasan'dan Anadolu'ya bir derviş gelir. Amacı kendisine dergah bulmaktır. Sivas yöresinde bir dergahın kapısını vurur. Tak, tak, tak. O esnada mürşit sohbettedir talebeleriyle. Henüz kapı açılmadan kapıya doğru giden talebesine seslenir. Evlat dur hele, kapıda bir derviş var. Kapıyı vurma şeklinden, sesinden belli. Muradını anladım. Cevabımı vermek için bana bir bardak getirin. Gelen bardağı su ile doldurur mürşit. Öyle doldurmuştur ki bir damla daha koysa bardak taşacak şekildedir. Şimdi bu bardağı kapıdaki gelene sun. O mesajımı anlar. Derviş kapıda talebe suyu dökmeden götürme sancısında. Açar ve bardağı uzatır. Derviş tebessüm eder, anlamıştır mesajı. Mesaj şudur. Evladım, dergahımız ağzına kadar talebe ile dolu. Sana yer yok. Seni alırsak yerimiz dardır, taşar. Bir talebeye dahi yer kalmayacak kadar doluyuz. Sen var git kendine başka bir kapı bul. Derviş bahçedeki gülden bir yaprak koparır ve bardağın üzerine koyar. O da ne? Su taşmamış, bardaktan dökülmemiştir. Der ki derviş, şimdi bardağı hocama götürünüz. O arzumun ifadesini, maksadı, matlubumu anlar. Bardağın üzerine gül konulmasına rağmen taşmadığını gören mürşit anlamıştır mesajı. Derviş, ey üstadım, ey pirim, beni dergahına kabul buyur. Ben bir gül yaprağıyım. Gül dert vermez, dert alır. Bana destur et, al yanına. Asla taşkınlık yapmam, taşırmam. Hikmet kokundan, hizmet suyundan bu fakiri mahrum bırakma. Hakiki dost Allah gibi mahrem olmalıdır. Dostun çirkinliklerine, hoşa gitmeyen hallerine tahammül etmeli, hatasından incinmemelidir. Dosttan yüz çevirmemelidir. Dosta itiraz etmemelidir. Nitekim rahmeti bol olan Allah, kullarının ayıplarından, günahlarından, noksanlarından dolayı onlardan yüz çevirmez. Tam bir inayet ve şefkatle onlara rızkını verir. İşte garazsız, ivazsız dostluk budur. Bir taraftan irşatlarıma devam ediyor, diğer taraftan gecelerce devam eden riyazetlerde Mevlana'yı pişiriyordum. Zaten bu gelişmeye hazır olan Mevlana benimle tanıştıktan sonra beni bile geçmişti. Mevlana bir gazelinde şöyle diyordu. Seher çağı gökyüzünde bir ay göründü. Gökten indi de gözünü bize dikti, bakmaya başladı. Ay zamanında bir kuş vurmuş doğan gibi. Ay beni kaptı, gökyüzüne uçuverdi. Kendime baktım, göremedim. Çünkü o ayın lütfuyla bedenim can kesildi. Can alemine gittim. Orada da o aydan başka bir şey göremedim. Hasılı, ezeli tecelli sırları tamamıyla anlaşıldı. Yine bir gazelinde Mevlana bu değişikliği şu beyitlerle terennüm eder. Aşkın sarhoş etti beni, ellerimi çırpmaya koyuldum. Sarhoşum, kendimden geçmişim, ne bilirim ne yaptığımı. Koruktum, üzüm oldum şimdi. Artık kendimi ekşi yüzlü gösteremem ki. Halk böyle olmamak gerek diyor. Böyle değilim ben de. Beni o böyle yaptı. Ve yine çöp atlayamazdım, zahittim. Dağ gibi ayağımı diremiştim. Fakat hangi dağ var ki seni tanısın, onu saman çöpü gibi kapıp gitmesin. Seni övmek gerçekten de adamın kendisini övmesidir. Çünkü güneşi öven kendini övüyor demektir. Mevlana'ya dedim ki, sen ve yarenlerinin mal mülk adına neyi varsa can aşkına, aşkın canına bağışlayın. Mevlana şaşırdı. Anlamadım diye cevap verdi. Dedim ki, Hazreti İbrahim'i anlatayım, dinle. Allah onu Nemrut'un ateşinden kurtardıktan sonra İbrahim aleyhisselam minnettarlığının bir ifadesi olarak 1000 koç, 300 öküz ve 100 deve kurban etti. Daha önce kimse böylesi bir cömertliği ne görmüş ne de duymuştu. Bu kadar büyük bir serveti neden bağışladığı sorulunca İbrahim aleyhisselam, ben kendi canımı bile onun uğruna feda ederim. Malımı feda etmişsem ne olmuş? Zaten kimin malını kime feda etmişiz ki? Benim ve sahip olduğum her şeyin sahibi Allah'tır. Bağışladıklarım hiçbir şeydir. Allah'ın uğruna en değerli şeylerimi bile feda ederdim. Mesela bir oğlum olsa, Allah isterse onu bile onun yoluna kurban ederdim, dedi. Bayezid-i Bestami Hazretlerinin talebeleri bir gün kendisine şeytanı şikayet ettiler ve şeytan imanımızı alıyor, dediler. Şeyh şeytanı çağırdı ve onu sorguya çekti. Şeytan, kimseyi bir şey yapması için zorlayamam. Allah'tan o kadar çok korkarım ki bunu yapmaya cesaret edemem. Aslında insanların birçoğu bazen bir ıvır zıvır için imanlarını atıyorlar. Benim tek yaptığım atılan imanları toplamak, dedi. Şeytanda bir şey hariç bütün insani özellikler mevcuttur. Şeytan aşkı bilmez. Aşk şeytana verilmemiştir. Aşk Ademoğullarına verilmiştir. Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail, seni bir Ademoğlu olarak yaratsam bana ne şekilde ibadet ederdin diye sordu. Ya Rabbi, sen her şeyi bilirsin. Olmuş olanı, olacak olanı ve olması muhtemel olanı. Cennetlerdeki ve dünyadaki hiçbir şey senden gizli saklı değildir. Benim sana nasıl ibadet edeceğimi de bilirsin. Allah, bilirim ya Cebrail, kullarım bilmezler. Anlat ki dinleyip öğrensinler buyurdu. Cebrail aleyhisselam, ey Allah'ım, bir Ademoğlu olsaydım sana üç şekilde ibadet ederdim. İlk olarak susuzları sulardım. İkinci olarak ayıp şeyler işleyenlerin ayıplarını setrelerdim. Üçüncü olarak da fakirlere yardım ederdim dedi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu da bunları yapacağını bildiğimden ben de seni buyruklarımın hamili kılıp peygamberlerime gönderdim dedi. Şeytanda insandaki özelliklerin biri hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk. Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır. Şeytan cenneti hiçbir zaman görmemiştir. Cennetteki yılan çok güzel bir şeydi. Dört bacağı vardı fakat Adem aleyhisselamın başına gelenlerden sonra Allah onun bacaklarını aldı ve karnı üzerinde sürünmesini emretti. Kadınlar için derisinden çanta ve ayakkabı yapılır. O yılan şeytan değildi fakat bu olayın gerçekleşmesi lazımdı. Hazreti Adem yasak ağacın meyvesini yemeliydi. Bu yüzden Allah şeytanı anlık olarak yılanın dilinin ucuna koydu. Burada çok ince bir hikmet vardır. Şeytan zehirdi, yılan değildi. Şeytan dil bile değildi. Sadece ve sadece yılanın dilindeki zehirdi. Bu, bizleri saptıran şeyin dillerimizin ucundaki şeytan olduğunun bir işaretidir. Allah, Hazreti Adem'i cennetten çıkarırken şöyle buyurmuştur. Birbirinizin arkasından konuşarak, birbirinizi lanetleyerek, düşün ve birbirinizin düşmanı olun. Şeytan bir zamanlar melekti. Hatta meleklerin hocasıydı. Adı da Haris'ti. Haris çok hırslı demektir. Allah'a ibadet etmekte çok hırslıydı. Kainatta secde etmedik yer, hatta nokta bırakmamıştı. Fakat Allah Celle Celaluhu, Hazreti Adem'i yaratınca şeytan yaptığı ibadetlerin kendisine özel bir hak tanıdığını düşündü. Kibirlendi, bu yüzden Allah ona Adem'e secde etmesini söyleyince kabul etmedi. Geçmişteki ibadetlerinden kaynaklanan kibri Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmasına ve cennetten kovulmasına yol açtı. Allah cennetten çıkıp cehenneme gitmesini söyleyince şeytan ona binlerce sene ibadet ettiğini ve mühlet istediğini söyledi. Allah ona kıyamet gününe kadar mühlet verdi. Şeytan da bu zamana kadar bütün insanları kandırıp saptırmaya çalışacağını söyledi. Önlerinde, arkalarında, sağlarında ve sollarında olacağım dedi. Allah buna izin verdi. Fakat şöyle buyurdu. Senin bütün takipçilerini cehenneme atacağım. Ve ben de kullarıma altlarından ve üstlerinden tecelli edeceğim. Gördüğünüz gibi şeytan dört yönü alarak üstümüzü ve altımızı Allah'a bıraktı. İşte bu yüzden dua ederken ellerimizi havaya kaldırırız ve secde ederken başımız yere bakar. Bir gün Mevlana'nın müritlerine sohbetinde Sivas şehrinde Ahi Muhammed Divane Şeyhi ve üstadı olan Esettin Mütekellim, siz nerede olursanız olunuz, o sizinle beraberdir. Hadid suresi 4. ayetini tefsir ediyordu. Dayanamadım, ayağa kalkıp herkesin gözü önünde misafir hocaya sordum. Allah kulla nasıl beraber olur? Tebrizli, senin bu sorudaki amacın nedir? Dedi. Fakat o ne kadar yumuşak davranıyorsa o kadar da kızıyor ve öf püf ediyordu. Burada gezerim, ne anlamı var? Bu soruda bir garez düşünülmez. Sen diliyle bağlanmış bir köpeksin ve eziyet etmeyi kendine huy etmişsin. Allah sizinle beraberdir diyorsun. Allah kulla nasıl beraber olur? Dedim. Evet, Allah ilmiyle kulla beraberdir, dedi o da. İlim zattan ayrı değildir. Hiçbir sıfat da zaten ayrı değildir, dedim. Eski sorular soruyorsun, dedi o bunun üzerine. Eski mana ne demek? Haşa, bunlar yeni doğdu, dedim. Bunun üzerine o aciz kaldı. Kalktı, baş koyup saygı göstermekle meşgul oldu. İşte kelamcı budur, der halk ve çokları da ona itikat eder. 16. ayrımın sonu. Sayfa no 190. Devamı 17. ayrımda